Hayırlı günler değerli dinleyenler. Kur'an'ın aydınlığında programımızda ben Deniz Abdülhalim Eriş ve kıymetli hocam Doçent Doktor Ali Namlı ile siz değerli dinleyenlerimizin tekrar huzurlarınızdayız. Efendim hatırlayacağınız üzere bir önceki programımızda Kehf suresinin 27 ve kısmen de 28. ayet-i kerimelerini hep birlikte okuyup anlamaya gayret ettik. Özellikle Kur'an-ı Kerim okumanın fazileti ve önemiyle ilgili ve fakir kimselerin, fakir müminlerin, garip kimselerin, ihtiyar sahibi kimselerin küçümsenmemesi, tahkir edilmemesinin gerekliliği, onlarla aynı mecliste bulunmayı bir tabiri caizse zul addetmemek gibi hususlara da bu ayetler muvacehesinden değinmiştik. İnşallah bu haftada kaldığımız yerden 28. ayet-i kerimeden devam etmiş olacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız? İyisiniz
Şükürler
inşallah.
Şükürler olsun elhamdülillah.
Allah iyilik sağlıkta daim eylesin.
Allah razı olsun.
Hocam tekrar 28. ayet-i kerimeyi şöyle baştan meali şerifiyle birlikte takdim edelim arzu ederseniz. Ve kaldığımız yerden de ondan sonra devam etmiş olalım inşallah.
İnşallah.
Peki. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Sabah akşam Rablerinin rızasını dileyerek ona dua ve ibadet edenlerle beraber olmaya candan sabret. Dünya hayatının çekiciliğine kapılıp da gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız nefsani arzularına uyan ve işi hep aşırılık olan kimselere itaat etme. Hocam buyurun.
Evet, ayet-i kerime ile ilgili olarak önceki hafta bir miktar anlamaya, ayet-i kerimenin tefsirini ortaya koymaya, anlamaya, idrak etmeye çalışmıştık. İnşallah kaldığımız yerden devam etmiş olalım. Tabii öncelikle burada peygamberimizin kendileriyle birlikte candan sebat edip sabretmesi emredilen kimselerin özellikleri sayılıyor ayet-i kerimede. Birinci olarak bu kimseler sabah akşam Allah'a dua eden, yalvaran, yakaran kimseler olarak ifade ediliyor. Tabii bu sabah akşamdan kasıt sürekli devamlı olarak Allah'a ibadet ve dua halinde olan bu insanlar, bu yaptıkları dua ve ibadet ile kasıtları yürüdüğüne veçhe Cenab-ı Hakk'ın zatını, Cenab-ı Hakk'ın rızasını talep ederler. Dualarında, ibadetlerinde de samimi oldukları, Allah'ın rızasını, hoşnutluğunu aradıkları ifade edilmiş oluyor. وَلَا تَعَدُوا عَيْنَاكَ عَنْهُمْ Sakın gözünü onlardan çevirme. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatının süsünü, zinetini isteyerek gözünü onlardan ayırma manasına ifade ediliyor. Arkasından ayetin devamında işte onlarla beraberlik emredilirken peygamberimize bu vasıfları sayılan, ki bunlar genellikle fakir, köle, zayıf Müslümanlardı. Önceki haftada ifade ettiğimiz gibi müşriklerin zengin, varlıklı, önde gelenleri peygamberimize bunları yanlarından uzaklaştırmalarını, onlar yanlarında olduğu sürece bu zayıf, fakir kimseler kendilerinin bunlarla beraber oturamayacağını söylüyorlar ve peygamberimizden bu fakir, garip Müslümanları yanından uzaklaştırmalarını talep ediyorlardı. İşte Cenab-ı Hak da bu ayet-i kerimeyle onların bu talebini reddetmektedir. Onlarla beraberlik emredilirken bu karşı tarafın vasıfları bir bakıma sayılıyor ve onlara itaat edilmemesi emrediliyor ayet-i kerimenin ikinci kısmında. وَلَا تُضَعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا Kalbini zikrimizden gafil kıldığımız kimseye, kimselere itaat etme buyuruluyor. Demek ki burada zikir var, gaflet var ama bu insanlarda zikir olmadığı için kalpleri gafil kimseler. Gaflet, insanın işlerin hakikatine vakıf olmasını önleyen bir manadır. Gaflet, yani kalbini ilk fıtratı üzere, temiz fıtrat üzere olan zikirden gafil kılmak, Allah'ı anmaktan gafil olmak, gafil kılmak demektir. Tabi burada Kureyş'in bu varlıklı, zengin, önde gelen şımarık kimseleri tevhidden uzak idiler. Kendi maddi varlıklarını, bulundukları mevkileri kibir vesilesi yapıyorlardı. Bundan dolayı da Allah onları gafil, kalplerini zikirden, kendisini anmaktan gafil kıldığı kimseler olarak ifade ediyor. Birinci özellik olarak. Ardından vettebaa heva. Yine bu insanlar gafletlerine ilaveten hevalarına uymuşlar. Yani nefislerinin arzu ve isteklerine tabi olmuşlar. Heva demek nefsin arzu ve isteği demektir. Aslında heva kelimesi bir şeyi sevmek, arzu etmek manasında bir mastardır. Daha sonra övülen şey olsun, isterse yerilen kötü şeyler olsun, bütün arzu ve istekler içinde kullanılmıştır. Ama nefisle beraber ya da genel manada kullanıldığı zaman heva kelimesi çoğunlukla övülmeyen nefsani kötü arzular için söylenir olmuştur, kullanılır olmuştur. Tabii burada yine aynı şekilde heva kelimesinin naslara baktığımız zaman, metinlere baktığımız zaman sünnetten sapan kimseye de ehli heva, heva ehli denildiğini görüyoruz. Peygamberimizin sünnet-i seniyesini önemsemeyen, hafife alan, ondan yüz çeviren kimselere de heva ehli denildiğini görüyoruz. Tabii burada alimler demişler ki kulun yaptığı işin nefsine nispet edilmesi, kendisine nispet edilmesi onu yapma iradesinin, kudretinin Allah tarafından ona verilmesinden dolayıdır. Bir fiilin insanın nefsine nispet edilmesi. İşte burada ayet-i kerimede baktığımız zaman vettebaa heva, hevaya uymak, kötü arzu ve isteklere uymak kişiye nispet ediliyor. Ama ondan önceki men ağfalna kalbehu an zikrina, zikrimizden kalbini gafil kıldığımız, gafil kılmak fiili ise Cenab-ı Hakk'a nispet ediliyor. Tabi Cenab-ı Hakk'a nispet edilmesi kulların bütün fiillerini yaratması bakımındandır. Ama kula nispet edilmesi fiillerin cüz'i iradesiyle o fiilleri istemesi, talep etmesi ve o fiillerin yaratılırken onları yapma etme gücünün veya işte o fiilin onun elinde zuhur etmesinin Allah tarafından takdir edilmesi bakımındandır. Dolayısıyla kula bir fiilin nispet edilmesi mecazdır. Ama hakikat ise ehli sünnete göre bütün fiilleri kulun fiillerinde yaratan Cenab-ı Hak'tır. Onun için burada aynı ayet-i kerimede hem kula mecazen fiilin nispet edilmesini ki bu hevaya uymak, hem de kalbini Allah'a almaktan gafil kılmak fiilinin Allah'a nispet edilmesini aynı ayette örneğini, misalini görmüş oluyoruz. Dolayısıyla bu itaat edilmesini yasakladığı Cenab-ı Hakk'ın kimselerin birinci vasıfları kalplerinin Allah'ı anmaktan gafil kılınması, ikincisi heva ve heveslerine uymaları, üçüncüsü ise وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطَى, efendim işi gücü aşırılık olan kimseler. Demek ki bu kimselerin fiillerinin de aşırı olduğu, haddi aşmak olduğu ifade ediliyor. Üçüncü vasıf olarak hak ve hakikati bırakıp efendim batıla sapan, batılda ileri giden kimseler oldukları ifade ediliyor. Furut kelimesi, ifrat kelimesi de aynı köktendir. Buradaki furuta kelimesi, ifrat da aynı kök, her iki kelime de aynı köktendir. Zulüm ve haksızlık yapmak ve bu konuda haddi aşmak manasına geliyor furut kelimesi. Et-Tevilatün Necmiye'de Necmettin Dahi Hazretleri işte hevaya uyma konusunda bu ayet-i kerimeyi ifade ederken işi gücü helak ve hüsran olan kimseye uyma dedikten sonra bu ayette şu hususlara işaret ve tembih olduğunu söylüyor Necmettin Dahi Hazretleri. Onları bu istidada sevk eden şey, yani böyle aşırı işler yapmaları, sayılan diğer vasıfları kazanmalarının sebebi kalplerinin Allah'ı zikirden gafil olmasıdır. Ya da Allah'ın işte onların kalplerini zikirden gafil kılmasıdır. Baki olan, ebedi olan Cenab-ı Hakk'ı bırakıp fani olan dünyevi şeylerle, dünyevi bir takım imkanlarla meşgul olmuşlar ve onları gözlerinde büyütmüşlerdir. Bunun sebebi de demek ki kalpte olan gaflettir, Allah'ı zikirden uzak olmaktır. Dolayısıyla ayet-i kerimede yine şuna dikkat çekiliyor. Şeref ve itibar efendim nefsi süslemede, kalbi tasfiyede, insanın iç alemini temizlemedir. Yani nefsi süslemekten maksadımız tezkiye. Nefsi tezkiye etmek, kalbi tasfiye etmek ve insanın iç alemini manevi hastalıklardan, kirlerden temizlemesiyle ilgilidir. Yoksa insanın sadece dış görünüşünü, kıyafetini, bedenini, suretini, maddi şeyleri, efendim bunları gösterişli, deptebeli olması, bunlarla süslenmesi insana bir şeref değer vermez. Hafız-ı Şirazi bir beytinde öyle söylemiş. Diyor, hakikat yolcuları yarım arpaya bile almazlar hünerden yoksun kimsenin atlas libasını. Yani atlas en kıymetli elbisesi olsa da insanın içi manen boşsa onu bir arpaya bile ona değer vermezler, almazlar diyor. Mevlana Cami Hazretleri de, Molla Cami Hazretleri de suretin diyor noksanlığından mana ehline ne gam. Yani maddi olarak eğer bir insan hakikate, manaya ermişse, iç alemi mamursa, görünüş olarak dünyevi bir takım zinetler, süsler, imkanlar, varlıklar olarak eksiklik varsa onlara göre bir gam değildir. Canı Rum'dan olanın teni Habeş'ten olsa ne zarar? Yani Rum'dan derken tabii burada beyaz tenli olan, yani ruhu beyaz tenli olanın diyor bedeninin, vücudunun teni siyah olsa ne zarar? Demek ki tenimizin rengi olduğu gibi bir de ruhumuzun rengi var. Yani tabii ruhumuzun renginden kasıt, insanın iç alemi nurani ise, mamur ise demek ki beyaz tenli. Ama iç alemi karanlık ise, zulmani ise ruhumuzun rengi bir bakıma siyah oluyor gibi, yani böyle mecazi anlamda. Dolayısıyla canı beyaz tenli olduktan sonra diyelim teni siyah olmasının bir zararı yok. Ama bir insanın teni beyazdır ama ruhu iç alemi zindandır, bu haraptır tabii. Bundan bir netice olmaz. Nitekim bu manada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde İnna Allah la yanzuru ila suverikum ve emvalikum bel ila kulubikum ve amalikum. Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Şekillerinize, mallarınıza, bazı rivayetlerde bedenlerinize, cesetlerinize bakmaz. Fakat velakin yanzuru ila kulubikum ve amalikum. Sizin kalplerinize bakar Cenab-ı Hak, amellerinize bakar. Dolayısıyla kalpleriniz ve amelleriniz salih ise makbul ve muteber olursunuz. İster suretleriniz, kıyafetleriniz, bedenleriniz, malınız, mülkünüz olsun, olmasın, güzel olsun, çirkin olsun, bunlar Allah katında değer ölçüsü değildir. Eğer efendim insanın iç alemi, kalbi, ameli kötüyse, efendim diğerlerinin güzel olması, kıymetli olması, pahalı olması, değerli olması Allah katında makbul ve muteber olmasını gerektirmez. Cenab-ı Hak demek ki kalplere bakıyor, amellere bakıyor. Nitekim şöyle bir rivayet var. Ruhul Beyan'da da naklediliyor. Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'ı dost edindiği vakit melekler, ey Rabbimiz, onun nefsi var, malı var, evladı var, kadın eşleri var, bunlarla meşgul iken sana dost olması, halil olması İbrahim Aleyhisselam'ın nasıl olur dediler. Bunun üzerine Allah Teala, ben kulumun suretine ve malına bakmam, aksine onun kalbine ve ameline bakarım. Benim dostum da benden başkasına muhabbet beslemez. İsterseniz dedi, gidin onu sınayın dedi İbrahim Aleyhisselam'ı. Bundan sonra Cebrail Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ın yanına geldi. Tabii insan suretinde. İbrahim Aleyhisselam'ın avlanmak ve koyun sürülerini gözetlemek üzere 12 köpeği olduğu naklediliyor. İbrahim Aleyhisselam dünyaya değer vermediğini, dünyanın hakirliğini göstermek için rivayete göre köpeklerinin halkasını da altından yaptırmış. Dünyanın değersizliğini göstermek için. Cebrail Aleyhisselam gelip selam verdi ve bunlar kimin diye sordu İbrahim Aleyhisselam'a. İbrahim Aleyhisselam da bunlar Allah'ındır. Ancak şu anda benim elimde bulunuyor dedi. Yani ben bunların emanetçisiyim manasına. Cebrail Aleyhisselam onlardan birini bana satar mısın dedi. İbrahim Aleyhisselam işte bir kere Allah'ı zikret, sürünün üçte biri senin olsun dedi. Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam Sübbuhun, Kuddusun, Rabbuna ve Rabbul Melaiketi ve Ruh. Yani Allah Sübhan'dır, noksanlardan münezzehtir, yücedir. Hem bizim hem de meleklerin ve ruhun Rabbidir. Ben onu tesbih ederim, noksanlardan tenzih ederim manasına böyle bir tesbihte bulundu. Tabii bu İbrahim Aleyhisselam'ın çok hoşuna gitti. Bu sürülerinin üçte birini ona verdi. Dedi ki ikinci defa Allah'ı zikret, üçte birini daha al. Üçüncü kez zikredersen çobanları ve köpekleriyle birlikte tamamı senin olsun dedi. Eğer dördüncü defada zikredersen ben de senin kölen olurum diye söyledi. Ruhul Beyan'dan naklediliyor bu rivayet. Aralarında geçen bu konuşmadan sonra Allah Teala Cebrail Aleyhisselam'a ey Cebrail dostumu nasıl buldun diye sordu. Cebrail Aleyhisselam da evet bu kul gerçekten senin gerçek dostundur ya Rabbi diye cevap verdi. Daha sonra İbrahim Aleyhisselam çobanlara hitaben koyunları bu arkadaşımın ardından sürün dedi. Yani artık yeni sahibiniz odur manasına. Cebrail Aleyhisselam da benim bunlara ihtiyacım yok dedi ve kendini tanıttı. İbrahim Aleyhisselam ise ben Allah'ın haliliyim, Allah'ın dostuyum. Bağışladığım malı, Allah için verdiğim malı geri alamam. Dostum için verdiğim bir malı dedi, geri alamam dedi. Bunun üzerine Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'a koyunları satıp parasıyla arazi ve mülk almasını, onları da vakfetmesini vahyetti. İşte Halilullah, Allah'ın dostu İbrahim Aleyhisselam'ın vakıfları, ki Bursevi Hazretleri diyor ki işte kabri üzerinde yenilen yemekler, demek ki Osmanlı döneminde bu vakıflar hala devam ediyormuş ve orada fakire fukaraya yemek ikram ediliyormuş. İşte bu vakıflar diyor ta o zamandan gelen vakıflardır. Onların gelirlerinden gelen şeylerle bu hizmetler devam etmektedir diye söylüyor. Tabii günümüzdeki durumu bilmiyoruz ne oldu. Dolayısıyla bu vakıf geleneğinin de bir bakıma buralardan başladığı şeklinde de bilgiler var kaynaklarda. Dolayısıyla tabii Allah'ı zikretmek burada özellikle bu ayet-i kerimede buna vurgu yapılıyor. Allah'ı zikretmenin kıymetini ancak onun ehli bilir, büyükler bilir. Nitekim işte burada İbrahim Aleyhisselam, Halilullah İbrahim Aleyhisselam Allah'ı güzelce zikrettiği için, gereğince hürmet gösterdiği için Cebrail Aleyhisselam'ı tabii tanıyamamış. Ona malını feda ediyor, canını feda ediyor. Dolayısıyla bu zikrin ne kadar kıymetli olduğunu da gösteren bir husustur. Çünkü insanın iç alemi zikirle mamur olur, zikirle mutmain olur. Nitekim ayet-i kerimede Estağfirullah ela bi zikrillahi tatmainnul kulub diye ifade ediliyor. Demek ki insanın kalbinin mamur olması, kalbinin şifa bulması, parlak bir ayna haline gelmesi, Cenab-ı Hak nazar ettiğinde ki o aynada kendi adını, yadını görebilmesi için zikre bağlıdır. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Kalpler de ancak Allah'ı anmakla, Allah'ı zikretmekle huzur bulur, mutmain olur. Yine Şeyh Maribi diye bir zat diyor ki, gerçi diyor cananın yanağı aksetsin diye ayna tutarsın. Yani insan sevdiğinin cemalini görmek için veya kendi güzelliğini görmek için aynayı tutar, aynaya bakar. Eğer daima kirli paslı ayna tutarsan bunun ne faydası olur? Yani paslı, kirli, puslu bir aynaya bakınca oradan hiçbir şey gözükmez. Gel diyor tevhid cilasıyla şirk tozunu aynadan temizle ki efendim o aynada sevgilinin cemali gözüksün. Tabii buradaki ayna gönül aynasıdır. İşte Cenab-ı Hak kalplere nazar ettiğini hadis-i şerifte de gördüğümüz gibi ifade ediyor. Hadis-i şerifte ifade ediliyor Cenab-ı Hakk'ın kalplere nazar ettiği. İşte bu kalp zikirle parlak bir ayna haline gelirse orada Cenab-ı Hakk'ın cemali tecelli eder. Cenab-ı Hak da o aynaya, o kalp aynasına nazar ettiğinde kendi zikrini bulur ve maksat hasıl olmuş olur. Tabii özellikle kelime-i tevhid, eftalül ezkar, eftalül zikri la ilahe illallah, zikrin en faziletli, en değerli olanlarından birisi de kelime-i tevhid zikridir. Onun için bunu bir kafir söylese, la ilahe illallah kelime-i tevhidini, bu kelime ondan küfrün zulmetini kaldırır. O inkarın, o karanlıklarını kaldırır, gönlünü aydınlatır. Onun kalbine tevhid nuru yerleşir ve Müslüman olur bu kelime sayesinde. Bu ne kadar değerli bir kelime ki. Mümin bu kelime-i tevhidi, la ilahe illallah'ı söylese, bu kelime onun iç aleminden, nefsinden karanlıkları giderir ve kalbinde vahdaniyet nuru, tevhid nuru yine parlar. Kişi bu kelimeyi günde işte belli sayıda söylese, efendim her söyleşinde bir öncekinde nail olmadığı nice derecelere ulaşır. Ama tabii bunu gönülden gelerek, aşkla, şevkle, adabına riayet ederek söylemek lazım. Yani bir kez aşk ile insan Allah dese, değil mi? Mevlid'de de geçtiği gibi dökülür cümle günah mislu hazan. Yeter ki insan aşk ile, şevk ile, zevk ile ve adabına uygun olarak Allah'ın adını ansın, la ilahe illallah desin, bütün günahlarını dökmeye, manevi derecelerinin yükselmesine vesile olur, manevi olarak dereceler kat etmesine sebep olur. Dolayısıyla zikir insanı mezkurun, zikredilenin huzuruna ulaştırır. İnsan Allah'ın adını ana ana ona yaklaşır, ona efendim kavuşmuş olur. Cenab-ı Hakk'ı kalben müşahede etme, manen ona yakın olma nimetini elde etmiş olur. İşte bu ayet-i kerimede de burada özellikle kalbini diyor zikrimizden gafil kıldığımız kimseye uyma. Aynı zamanda bu insan, zikirden gafil olan insanın işlerinin de aşırı olduğu da anlaşılıyor ayet-i kerimeden. Aşırılıklara kaçan bir kimseye bir karakter ortaya çıkacağı da zikirden uzak kimsenin ifade edilmiş oluyor ayet-i kerimede.
Peki, kaldığımız yerden 29. ayet-i kerimeden devam ederek başlıyoruz. Estaizu billah, bismillah. Ve kulil hakku min rabbikum femen şa'e fel yu'min ve men şa'e fel yekfur inna a'tedna lizzalimine naran ehata bihim suradikuha ve in yestagithu yugathu bima in kel muhli yeşvil vücuh bi'ses şerab ve sa'et mürtefeqa. De ki, gerçek Rabbinizden gelmiştir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Şüphesiz biz zalimler için öyle bir ateş hazırlamışızdır ki, duvar gibi yükselen alevleri onları çepeçevre kuşatmıştır. Susuzluktan feryat edip su istediklerinde, kendilerine tıpkı erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su verilir. O su ne fena bir içecek, o ateş ne kötü bir barınaktır. Buyurun hocam.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabii bu ayet-i kerime, ayet-i kerimeler birbiriyle irtibatlı. Önceki ayet-i kerimeyle beraber düşünecek olursak, önceki ayet-i kerimede kalbi Allah'ı anmaktan gafil kılınan ve işi gücü aşırılık olan, nefsinin heva ve hevesine uyan kimselere tabi olmaması peygamberimize, tabii onun şahsında bizlere emrediliyordu. O zaman arkasından bu ayet-i kerime geliyor ve قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ. Ey Muhammed, de ki, tabii özellikle önceki ayette beraber düşünecek olursak, nefislerinin hevasına uyan, Allah'ı anmaktan gafil olanlara de ki, öncelikle o manaya, tabii umumi olarak bütün Kur'an'ın muhataplarına de ki manasına, الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ. Hak Rabbinizdendir, Allah tarafındandır. Heva ve hevesin getirdiği değil, heva ve hevesinin peşinde olan, nefsinin arzu ve isteklerinin peşinde olanın yanında değildir hak. Hak Rabbiniz tarafındandır, Allah tarafındandır. Ya da bana vahyedilen bu Kur'an, bana gelen Allah'ın bu mesajı Rabbinizden olan haktır. Dolayısıyla hak gelmiştir ve artık ortada bir mazeret kalmamıştır. Batıla, yanlışa ihtiyaç kalmamıştır. O halde kendiniz için dilediğiniz kurtuluş ya da helak yolundan dilediğinizi seçebilirsiniz. Femen şa'e fel yu'min ve men şa'e fel yekfur. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Tabii burada özellikle hak nedir? Bu konuyla ilgili yine Necmettin Dahi Hazretleri diyor ki, gerek müjdeleme, gerek inzar, korkutma, efendim saadet ehlinin, cennete gidenlerin yolunun ne olduğu, şekavet ehlinin yani cehennemliklerinin yolunun ne olduğuna dair her türlü hususla ilgili açıklamayı ihtiva eden hak, Allah'ın kitabı, Kur'an gelmiştir. O Allah katındadır. Öyleyse dileyen iman etsin. Yani saadet ehlinden olmak, hoşbaht olmak isteyen, cennete, cemalullah'a, Allah'ın rızasına nail olmak isteyen iman etsin. Ama şekavet ehli olanların, efendim cehenneme talip olanlar da iman etmesinler. Cenab-ı Hak tabii muhayyer bırakıyor kullarını. Yani mecbur etmiyor. İnanmak da inanmamak da kulun cüz'i iradesine bırakılıyor. Burada aynı zamanda kulun hani bir takım mezheplerin dediği gibi, kaderiye mezhebinin dediği gibi insanın işte rüzgar önünde bir yaprak olmadığı, yaptığı fiillerden sorumlu olduğu, dilerse iman edebileceği, dilerse inkar edebileceği de bu ayet-i kerimeden, başka ayet-i kerimelerden de elbette anlaşılıyor ama bu ayet-i kerimede açıkça bu hususa delalet etmektedir. Nitekim Ebu Suud Efendi tefsirinde diyor ki, فَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنْ Dileyen iman etsin diğer müminler gibi. Efendim, ileri sürmek için uygun olmayan bahaneler göstermesin. Çünkü hak açıkça gelmiştir. Dileyen de inkar etsin. Hak açıkça Allah katından geldiğine göre inkar eden de elbette bu inkarının sonucuna katlanacaktır. Çünkü hak Allah'tan gelmiştir. Yine buradaki ifade, dileyen şunu yapsın, dileyen bunu yapsın ifadesi bir muhayyer bırakma değildir. Bir bakıma bu ifade tehdit ve korkutma manasındadır. Elbette iman eden, dileyen onu yapsın, dileyen onu yapsın ama herkes efendim yaptığının karşılığını görecektir. Dolayısıyla bu ifade dediğimiz gibi serbest bırakmak manası elbette var insanın iradesine ama bu iradenin herkes ortaya koyduğu iradenin mutlaka karşılığını görecektir. Onun için bir tehdit ve korkutma anlamı da taşımaktadır. Müminler için müjde, kafirler için bir inzar anlamı taşımaktadır. Yine bu ifadeden yani dileyen inansın, dileyen inanmasın. Hak Rabbin tarafından geldi ama dileyen inansın, dileyen inanmasın ifadesi sizin iman etmeniz, itaat etmeniz, Allah'ın emirlerine, yasaklarına riayet etmeniz ya da tam aksi inkar etmeniz, isyan etmeniz, günahlara dalmanız Allah açısından hiçbir şey değiştirmez. Yani iman etmenizin, salih ameller işlemenizin Allah'a bir faydası olmadığı gibi inkar etmenizin de isyan etmenizin de Allah'a bir zararı yoktur. İmanınızın faydası size, inkarınızın zararı yine sizedir, kendinizedir. Siz kendi tercihlerinize göre imanınızın mükafatını, inkarınızın da azabını, cezasını göreceksiniz manasındadır. Tabii buna benzer ayet-i kerimeler var Kur'an-ı Kerim'de. Mesela Zümer suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Bismillah. İn tekfuru fe innallaha ganiyyun ankum. Eğer inkar ederseniz bilin ki Allah sizden müstanidir. Allah size muhtaç değildir. Sizin imanınıza da muhtaç değildir. İtaatinize de muhtaç değildir. Ancak ve la yerda li ibadihil kufur. Allah sizden ganidir, müstanidir ama Allah kulları için küfrede rıza göstermez. Kulların inkarından da memnun olmaz. Allah bundan razı olmaz. Allah Teala sonsuz rahmeti sebebiyle kullarının zarar görmesinden de razı olmaz. Allah rahimdir, rahmandır. Kuluna da çok merhametlidir. Kulunun azaba düçar olması, kendine asi olması da Allah'ı hoşnut etmez. Burada bu da ifade ediliyor ayet-i kerimede. Ve in teşkuru yardahu leküm. Eğer şükrederseniz Allah sizden, sizin şükretmenizden de razı olur, hoşnut olur. Dolayısıyla Cenab-ı Hak kulun şükründen memnun olur, razı olur. Küfründen razı değildir. Ancak dediğimiz gibi bu demek değildir ki Allah kulu mecbur kılıyor demek değildir. Gerek imanda gerek küfür noktasında. Dolayısıyla kim imanı tercih ederse, bütün gücünü, iradesini imana doğru sarf ederse, kalbiyle tasdik eder, efendim imanının gereğini yaparsa bu Allah'ın rızasına sebep olur. Ama kim de imanın yokluğunu yani küfrü, inkarı tercih ederse bu da kendisine aittir. Bu Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü, azametini, kudretini, yüceliğini ne artırır ne eksiltir. Ama Cenab-ı Hakk'ın dediğimiz gibi rızası imandan yana, efendim gazabı da veya hoşnutsuzluğu da inkardan yanadır. İman da inkar da netice itibariyle o da Allah'ın yaratmasıyla gerçekleşen fiillerdir. Ancak dediğimiz gibi bu Allah'ın yaratmış olması kulun imanın ve inkarın kasibi olmasını, cüz'i iradesi olmaması manasına gelmez. Tabii iman ve inkar kulun fiili hem Allah'ın demek ki yaratması var hem de kulun cüz'i iradesi var burada. Diğer insanın iradi fiilleri de bu şekildedir. Yani namaz, oruç gibi diğer hac vesaire gibi fiilleri de, yani kulun bütün fiillerini de yaratan Cenab-ı Hak'tır. Ama kul onları cüz'i iradesiyle ister, talep eder ve kesbeder. Bu iradesinden ve kesbinden dolayı da, ondan dolayı zaten insan sorumludur. Yoksa fiilleri yaratan Cenab-ı Hak'tır ehli sünnete göre. İşte ardından ayet-i kerimenin devamında inna a'tedna liz-zalimine naran ehata bihim suradiquha, biz şüphesiz biz zalimlere öyle bir cehennem hazırladık ki onun duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Burada tabii ayet-i kerimenin bu kısmında küfrü, inkarı tercih edenlerin, imanı bırakıp da inkar yoluna sapanların, ki bunlar zalimler olarak da ifade ediliyor, ki buradaki zulüm en başta kulun kendisinedir. İnkar etmek suretiyle kul kendisini azaba, cezaya maruz bıraktığı için kendi nefsine zulmetmektedir. Aynı zamanda hukukullah, Allah'ın haklarına karşı da bir zulüm var. Çünkü kendisini yaratan, var eden, türlü nimetlerle perverde kılan Rabbine karşı inkar içerisine düşmek de, o da Allah haklarına karşı yapılmış en büyük haksızlıklardandır. Onun için bu kimselere, bu şekilde davrananlara Allah Teala'nın bir cehennem, bir ateş hazırladığı ve bu ateşin de onları bir, sanki bir duvarın insanı çepeçevre kuşatması gibi kuşatacağı ifade ediliyor. Veya süradik aynı zamanda çadır manasına da geliyor. Hani çadırın içine girdiğiniz zaman nasıl çadır her taraftan sizi çepeçevre kapatırsa, aynı şekilde bu ateşin de, cehennem ateşinin de Allah muhafaza bu kimseleri kapatacağı ifade etmiş oluyor. Tirmizi'de geçen bir hadiste peygamberimiz bu suradik denen çadır veya duvar gibi, işte cehennemliklerin etrafını kuşatan bu ateşle ilgili olarak, cehennem ateşini çevreleyen bu çadırların, suradikin, duvarların 4 kesif, 4 yoğun duvar olduğunu ve her duvarın da 40 yıllık yol olduğu şeklinde Tirmizi'de de bir hadisi şerif var. Dolayısıyla bu cehennemliklerin ahvalini, inkarın akıbetini anlatmış oluyor ayet-i kerimede. Yine devamla ve yestagîthu yugâthu bimâin kel muhli yeşvil vucûh. İşte bu cehennemlikler susuzluktan dolayı, o cehennemin ateşinden, hararetinden dolayı imdat dileyecek olsalar, feryat etseler, onların imdadına erimiş maden gibi yüzleri haşlayan, kızartıp yakan, eritilmiş demir gibi, lav gibi kızgın bir su ile onların yardımına koşulur. Efendim, tabii burada da tabii bir şey de var. Bir efendim onlarla alay etmek de var. Yani bu bir yardım değildir aslında. Bu özellikleri sayılan su onlara neler yapacağı da zaten ayetin devamında yeşvil vücuh, o verilen kaynar lav gibi, demir gibi kızgın o su onların efendim yeşvil vücuh yüzlerini haşlar, yüzlerinin akıp inmesine sebep olur. Tabii bu ayet, işte bu üslup, ayette anlatılan üslup, bu cehennemlikleri, inkar ehlini küçümseyip azarlamak için seçilmiş bir edebi üslup olduğu da söyleniyor tefsirlerde. Yani ateşin hararetiyle su talep ettikleri vakit onlara su yerine kızgın maden eriği veya işte öyle bir lav gibi, bir ateş gibi bir su, bir mayi verilir. Tabii içmeye başladıkları vakit onun hararetinden dolayı yüzleri haşlanır. Yine efendim peygamberimizden bir hadiste, bir rivayette bu şeyi peygamberimiz zeytinyağı tortusu gibi simsiyah olduğunu ifade ediyor. Bu kendilerine verilen suya benzeyen şeyin. Kişi o simsiyah ve sert içeceğe yaklaşınca, onun zaten su da çok sıcak olduğu için derisi erir, dökülür. Bi'se şarab. İşte bu anlatılan bu su veya bu içecek ne fena bir içecektir. Cehennem ehlinin gayesi neydi? O ateşin hararetini dindirmekti, ama bu istediklerinde kendilerine verilen bu içecek de onları daha da perişan eder, daha da çok yakar. Ve sa'et murtefeka, yine aynı şekilde cehennem de ne kötü bir kalma yeridir. Ne kötü bir yaslanma yeridir. Ne kötü bir mekandır orası cehennem. diye ayet-i kerimede ifade ediliyor ayet-i kerimenin sonunda. Aslında mürtefak kelimesi irtifak maslarından geliyor. İrtifakın esas manası insanın dirseğini yanağın altına dayaması demektir. Tabii böyle bir şeyin olması cehennemde mümkün değil. Tabii burada dirseğe dayanmak aslında istirahat için olduğu gibi bazen şaşkınlık için olur, hüzün için olur. Burada yani cehennemde bir istirahat olmadığına göre dolayısıyla burada kastedilen dayanmak, dayanak yerdir, mekandır. Yani onların menzili olan, onların varacakları, konulacakları yer olan cehennem bir istirahat yeri değildir, bir rahat yeri değildir. Bilakis ne kötü bir yerdir kalacakları, ne kötü bir mekandır manasına gelmektedir. Dolayısıyla o halde işte insana düşen en başta inkar olmak üzere, günahlar, isyan olmak üzere bunlarla ısrar etmemektir. Ki kendisini Allah korusun cehenneme odun yapmasın, cehenneme efendim düşürüp de bu tür hallerle karşılaşmasın. Nitekim yine bir rivayette Buhari, Müslim, Tirmizi diğer hadis kaynaklarında geçen bir rivayette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş: İnne edna ehlin nari azaben yenta'ilu bina aleyn min nar. Cehennem ehlinin azap bakımından en hafif olanın ayaklarına demirden ayakkabılar giydirilir. Yağlı dimağuhu min harareti aleyhi. Ayağındaki o demir ayakkabılar o kadar ısınır ki onların efendim sıcaklığından, hararetinden ta dimağı, beyni kaynar diye böyle bir hadis-i şerif, sahih bir hadis-i şerifte efendim bu şekilde ifade ediliyor. Allah muhafaza eylesin. Tabii cehennem azabı çok şiddetli tasvir ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Onun için insan bunları dikkate almalı, önemsemeli, hayatına çeki düzen vermeli. Nitekim Mesnevi'den bir en son isterseniz Mevlana en azından manasını nakledelim.
Buyurun.
İşte bu tür şeylere kulak asmayan insanlara belki hitap ediyor Mevlana. Diyor ki ne görünüşte bir ibadetim var, ne içinde gizli bir iyi niyet var, iyilik niyetim var. Ne geceleri münacaatta bulundun, gece namaz kıldın. Ne gündüzleri haramdan çekindin, oruç tuttun. Ne kimseyi incitmemek için diline sahip oldun, dilini tuttun. Ne ibretle önüne ardına baktın, hiçbir şeyden ibret almadın. Önünde ölüm anlayışı ile can çekişmeden, ardında dostlarının ölümünden başka ne var ki? Yani önünde ölümden, arkanda ölümden başka ne var ki? Ne zulmünle yana yakıla coşarak bir tövbe ettin, samimiyetle bir tövbe de etmedin. Ne Allah için ağlayıp sızlandın. Efendim diyor ki hatta ey buğday gösterip arpa satan adi adam. Yani sahtekarlık yaptın. Allah'a karşı da kullara karşı da arpa, buğday gösterip arpa satan ey adi adam. Terazin eğriydi. Çünkü dünyada işin gücün eğriydi, alışverişin eğriydi, amelin davranışın eğriydi. O halde diyor mükafat terazisinin doğru olmasını nasıl beklersin? Yani ahirette sevabı, mükafatı, oradaki terazinin, mizanın doğru çıkmasını, ağır basmasını nasıl beklersin sevap tarafının? Hiyanette sol ayak kesilmiştin. Hep kötülüklerden, günahlardan yanaydın. Efendim nasıl diyor amelin sağ tarafından verilir? Hep sol yani günaha dair ameller işledin. Şimdi diyor amelinin sağ taraftan verilmesini nasıl beklersin? A boyu bükülmüş. Mükafat ve mücazat gölge gibidir. Yani bir bakıma sen günahlarla belini büktün. Mükafat da ceza da gölge gibidir. Yani gerek senin amellerin sevap olsun günah olsun senin gölgen gibidir. Elbette gölgen de önüne iki büklüm düşecek. Çünkü sen günahlarla, isyanlarla, inkarla manen belini büktün. Senin belin bükük olduğuna göre amel yani bunun karşılığı olan sevap da günah da mükafat da ceza da senin gölgen gibidir. O halde diyor elbette senin gölgen senin yere iki büklüm düşecek diye çok veciz bir şekilde Mevlana da böyle söylüyor.
Peki hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. İnşallah programımızı burada nihayet erdirmiş olalım. Zira bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bir sonraki programımızda da kaldığımız yerden Kehf suresinin 30. ayet-i kerimesinden devam etmiş olalım diyelim inşallah.
İnşallah.
Peki. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim bu haftaki programımızda Kehf suresinin 28 ve 29. ayet-i kerimelerini okuyup anlamaya gayret ettik. Özellikle dünyanın, dünya hayatının süs ve ziynetlerine, cazibeli olmasına aldanmamak gerektiği, kalplerin ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulacağını ve kafirlerin ise akıbetinin, inkar edenlerin akıbetinin kendilerini çepeçevre bir duvar yüksekliğinde hem de kuşatmış olan alevler olduğu ve bu alevlerin içerisinde de susuzluktan feryat edip neticede kendilerine iletecek bir su olsa da bu suyun bile kendilerinin yüzlerini haşlayacak, akıtacak bir su olduğu konu başlıkları içerisinde bir program olmuş oldu. İnşallah bir sonraki programımızda da Kehf suresinin 30. ayet-i kerimesinden devam etmeyi ümit ediyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı günler.